Deli Sefa, Nuray Deri. Kimse mesai saatleri dışında iş yerine gelmek istemez. Zorunda olsa da istemez işte. Bilhassa bu Bursa'da mis gibi Nisan ayının ilk pazarıysa. Uludağ'ın zirvesi yeşilini yeni yeni gösterse de şehir merkezi ilkbahardan nasibini almış, sokaklar baharın palazlanmasını yaşamaya çoktan başlamıştı. Dükkanların ürünleri kapı girişlerine çıkmış, kışlıklar yerini mevsimliklere bırakmış, kuşların cıvıltısı şehrin gürültüsünün ahengine karışmıştı bile. Güneş henüz gölge aratmayıp varlığını şehrin üstünde nazikçe hissettirirken, ben bu cömertlikten mahrum, güvenlik görevlisi olarak çalıştığım ilkokulun konferans salonundaydım. Okul müdürü Haldun Bey bir hafta önce odasına çağırıp, kulak tırmalayan çatallı sesiyle söze başlamış, "Önümüzdeki pazar diğer okul görevlileri gibi siz de burada olursanız, ha unutmadan, öğleden sonra 3'te başlayacak ama siz yarım saat önce gelirseniz sevinirim Ali Bey," diye bitirmişti cümlesini. Muhtemelen içerikle ilgili de bir şey söylemişti peş peşe kurduğu cümlelerin arasında fakat ben sadece beni ilgilendiren kısmını tutmuştum aklımda. Veliler yavaş yavaş salonu doldurmaya başlamıştı. Öğretmenler de velileri karşılıyor, sonra da oturma yerlerine doğru onları yönlendiriyordu. Yaklaşık 250 kişilik olan salondaki sandalyelerde neredeyse boş yer kalmamıştı. Salonun sahne kısmında tek kişilik masa düzeni alınmış, beyaz örtüsünün üstüne su ve masa mikrofonu bırakılmıştı. Ben salonun giriş kısmında durup ara sıra da volta atarak zaman geçirme peşindeydim. Velilerin boş yerlere oturmaya başlamasıyla artan uğultu salonun doluluğunun kapının önünden bile hissettirmişti. Programın başlamasına 5 dakika kala ara ara veliler selamlaşırken gözüme takılan Haldun Bey'i koridordan kapı girişine doğru hızlı adımlarla giderken görmüştüm. 5-10 saniye sonra Haldun Bey genç, takım elbiseli, elinde çantası olan biriyle koridorda tekrar görünmüştü. Sağ elini merdivenlere doğru uzatıp sol eliyle de adamın koluna nazikçe dokunarak bir şeyler söylemişti. Muhtemelen odasına yönlendirmeye çalışmıştı. Adamın gülümseyerek bir şeyler söylemesinden sonra Haldun Bey'in elini konferans salonu istikametine çevirmesiyle bize doğru yürümeye başlamışlardı. Benim yanımdan geçerken göz göze gelmiştik adamla. 1.85 boylarında kumral, yeşil gözlü, fit görünüşlü, oldukça yakışıklı biriydi. Nezaketen verilmiş bir selamdan öte sıcaklıkta ve tebessümle beni selamlamış Haldun Bey'le içeri girdiğinde uğultu azalarak kesilmişti. Müdür Bey ön sırada kendisi için boş bırakılan yere adamsa direkt olarak sahneye yönelmişti. Ben de onlar içeri girdikten sonra koridora son kez küçük bir bakış atıp salona çevirmiştim yüzümü. Dik yürüyüşü ve şık giyimi içeri girer girmez selamlamıştı sanki salondaki velileri. Uzun boyu, lacivert takım elbisesi, beyaz gömleği, vişne çürüğü rengi kravatıyla öyle bir yürümüştü ki sahnedeki masaya doğru daha o anda dikkat kesilmiştik bu adama. Sandalyesine oturmadan önce elindeki çantasını masanın üstüne bırakmış, 2-3 saniye salona göz gezdirip başlamıştı konuşmaya. Herkese iyi günler. Öncelikle geldiğiniz ve ilginiz için teşekkür ederim. Çoğunuzun hafta içi çalıştığını tahmin ederek dinlenmek yerine pazar gününde bana vakit ayırmanız büyük incelik. Adamın tok ve gür sesi sanırım görüntüsündeki etkiyi tamamlamıştı. Kabul etmeliyim ki bu gönül alıcı bir giriş cümlesi olmuştu izin günümde üniformamla buraya gelmeme sebep olan kişi olarak. Üstelik hakkında en ufak bir bilgim olmamasına rağmen. Kısaca kendimden bahsetmek istiyorum size. Ben Nedim Serbay. 35 yaşında bir psikoloğum. Aslında Ankara'da mesleğimi icra ediyorum. Ailemin başından geçen trajik bir olay sonucu siz değerli velilerle bir araya gelmeye başladım. İlk zamanlar bunu Balıkesir'in birkaç okuluna teklifte bulunarak yapıyordum. Ne mutlu bana ki artık okul müdürünüz Haldun Bey'in daveti gibi teklif alarak sizlerle bir araya geliyorum. Burada sanırım sosyal medyanın olumlu güçleri devreye girmiş oluyor. Bu cümlesinden sonra kısa bir süre susmuştu. Yüzündeki hafif tebessüm aniden kaybolup ince bir ciddiyete bırakmıştı sanki yerini. Çantasından çıkardığı siyah çerçeveli gözlüğünü hızla yüzüne iliştirivermişti. Çok klişedir ya hani görmekle bakmak arasındaki fark cümlesi. Şu yaşımıza kadar kaç kez duyduk ya da kaç kez kullandık kim bilir cümlemizin içinde. Peki ya ben size bu klişeyi değil de akıllı gibi bakmak yerine deli gibi görün desem ne anlarsınız? Hiçbir şey ifade etmez muhtemelen. Haklısınız da. Bundan 2 yıl önce birisi bana bu cümleyi kursa ben de bir şey anlamazdım. Ta ki ailemizin en küçük ferdi olan göz bebeğimiz 4 yaşındaki yeğenimin hayatını bir deli kurtarana kadar. Anlatırken ondan deli kelimesini kullanarak bahsetmek zorundayım. Belirtmeliyim ki benim gözümde kesinlikle o bir deli değil. Hiçbir şey anlamamıştım. Akıllı gibi bakmak yerine deli gibi görmek. Ne demekti bu? Bir deli mi kurtarmıştı küçük bir çocuğu? Nasıl? Ayakta sabit durduğum için biraz ayaklarımın acısını hissetmeye başlamıştım o an. Hala kapının dış kısmındaydım. Kirişe yaslanıp görüş açıma sadece Nedim Bey'i alarak dinlemeye devam ettim. 2 erkek kardeşiz biz. Abim Nihat 38 yaşında bir jandarma subayı. Bundan 6 yıl önce Balıkesir'in Manyas ilçesine tayini çıktı ve sonra da evlendi. 1 yıl sonra yeğenim Ata Kartal doğdu. Fakat maalesef yengemi doğumda kaybettik. Tüm planlar değişti birden ailede. Annemle babam Ankara'da yaşıyordu ama yengemin vefatı ve Ata Kartal'ın doğumu annemi Manyas'a abimin yanına yönlendirdi. 3 yaşına kadar annem baktı. Sonra da gündüz kreş, akşam babaanne ve abim. Babam ve ben de her fırsatta onları görmeye gidiyorduk tabii ki. Manyas yaklaşık 10 bin nüfuslu küçük bir yerdir. Bilenleriniz vardır mutlaka. Esnafın tamamı, halkında neredeyse tamamına yakını birbirini tanır. Böyle herkesin birbirini tanıdığı bir yerde, hatta sokakta kendinizi güvende hissedersiniz. Öyle bir yerde orası da işte. Bir de meşhur bir denisi var ilçenin. Deni Sefa. 1.70 boylarında, sıska denecek kadar zayıf, 50 yaşlarında, eski yeşil elbisesiyle dolaşan ve hiç konuşmayan bir deli. Yıllardır sesini duyan da yok, nereden gelip hiç konuşmadığını bilen de. Sokaklarda yatıp kalkan, kimi kimsesi olmayan, esnafın baktığı gariban ve tüm gününü parkta geçiren biri. Bütün gün parkta oturup gülümseyerek çocukları izliyor. İlginç değil mi? Bir şey daha. Deli Sefa'ya has bir şey. Hani dedim ya, çok eski yeşil bir takım elbisesi var diye. Bir ceket düşünün, yeşil ve ön kısmı komple düğmelerle kaplı. Evet evet, bildiğimiz değişik değişik düğmeler. Zaaftı bu. Yolda düğme buldu mu hemen terzi bir esnafın yanında alırmış soluğu ceketine iliştirmek için. Nedim Bey bunları anlatırken kafamda canlandırmaya çalışmıştım Deli Sefa ve düğmeler içindeki ceketini. Hiç bu kadar ilginç bir zaaf duymamıştım. Düğmelerle kaplı yeşil ceket içinde dinsiz bir deli. Dedim ya, öyle herkesin birbirini tanıdığı bir ilçedeyseniz, zararsız, kimseyle konuşmayan, kendi halinde bir deliyi kolay kanıksarsınız. İmrendirici değil mi? Kabul ederim, biz kalabalık şehirlerde yan komşumuzu tanımazken o küçük ilçelerde hala kolaçan edilmeden sokaklarda oynayarak büyüyebilen çocuklar ve görüntüsüne rağmen sahip çıkılan deliler var. Neyse, annem de alışmıştı o sevimli ilçeye hemen. Rutini belli annemin. Sabah Ata Kartal'a kahvaltısını yaptırıp kreşe bırakmak, gündelik işlerle oyalanıp akşam üzeri tekrar almak ve gelirken de mutlaka tek park olan Maltepe Parkı'na uğrayıp torununu parkta oynatmak. 27 Mayıs 2017 tarihinde ilginç bir olay oldu o ilçede. Akşamüstü 5 sıralarında. Hem de annemin torununu uğratmadan geçirmediği o parkta. Annem park komşularıyla otururken yeğenim de çocuklarla oynuyor. Deli Sefa da parkın bir kenarından çocukları izliyor her zamanki gibi tebessümle. Buraya kadar anormallik yok aslında. Aniden bir ses yankılanıyor Manyas'ın Maltepe Parkı'nda. Sadece 2 kelime üstelik, defalarca aynı 2 kelime. Birden kalkmıştı sandalyesinden Nedim Bey. Sağ eliyle işaret parmağını yere doğru çevirip başlamıştı o 2 kelimeyi haykırmaya gür sesiyle. Çocuk hasta, çocuk hasta. Çocuk hasta, çocuk hasta. Susmuştu aniden. Ceketini çıkartıp sandalyesine astıktan sonra boynunu rahatlatacak kadar kravatını gevşetip tekrar yerine oturmuştu. Ceketini çıkartınca beyaz gömleği kumral yüzünü daha da açık hale getirmişti sanki. Öyle çok tekrarlamıştı ki bu iki kelimeyi yüksek sesle, adeta içime işlemişti. Yıllardır ağzından tek kelime çıkmayan Deni Sefa, inim inim inletiyor iki kelimesiyle Manyas'ın sokaklarını. Ve parmağıyla işaret ettiği çocuk da abimin oğlu Ata Kartal. Ha unutmadan, hikayede Deni Sefa'nın ağzından toplamda üç kelime çıkıyor. O yaşına kadar hayatının özü niteliğinde. Belki de yaşamı boyunca, kim bilir. Üçüncü kelimeyi de hikayemin sonunda anlatacağım size. Neyse, orada bir kavga oluyor tabii ki. Esnaf ve civardaki sesi duyan herkes toplanıyor gürültüye. Abimi de çağırıyorlar hemen. Defalarca soruyorlar Deni Sefa'ya ne oldu diye ama tabii ki ses yok. Deni Sefa yine suspus. Ses olmadığı gibi çocuk da sapasağlam. Ne kan, ne ağlama ne de görünürde bir anormallik. Bu anlamsızlığın içinde abim, çocuk bilmeden bir şey yuttu da Deli Sefa onu gördü endişesiyle hemen oğlunu hastaneye götürüyor. Tabii ki bu muammanın üstüne taranıyor çocuk hastanede filmlerle ve tahlillerle. Evet, abimin biricik oğlunun kan sonuçlarını gören çocuk doktoru, kanser şüphesi nedeniyle tam teşhis için acilen çocuk hematoloji ve onkolojisi kliniğine gitmeleri gerektiğini söylüyor. Herkes şaşkın tabii. Bursa'ya gidiyorlar hemen. İlk olarak günler süren kan ve kemik iliği muayenesi. Koyulan teşhis lösemi, yani kan kanseri. Daha sonraki adımda kanserin cinsi belirleniyor. Yeğenime akut miyeloid lösemi teşhisi koyuldu. Tabii ki onların söylediklerinin bizde tek bir adı vardı. Yıkım. Neyse, hastalığın risk derecesi tedavi şeklini belirleyecekmiş. Bize söylenen çocuktaki löseminin yüksek riskli olmadığıydı. O nedenle idame tedavisi uygun görüldü. Evet, yaklaşık 1,5 yıl süren bir kanser tedavisi bu. İlk 6 ay yoğun ilaç takviyesi ve kemoterapi seansları, sonrası da her şey yolunda giderse dozu giderek düşürülen, tekrar tekrar aynı işlemlerin yapıldığı bir süreç. Bu süre içinde de hep yer çekiminin tersi yönde moraliniz olmak zorunda. Kötü sonuçları asla düşünmeden, kimsenin de düşünmesine izin vermeden, sımsıkı birbirinize tutunmanız gereken psikolojik bir savaş dönemi. Bedensel yorgunluğunuz inanın mevzu edilmeyecek kadar hafif bu aşamalarda. Tabii ki bizim aksimize minicik bedenini bu mücadeleye dahil eden yeğenim için aynı şey geçerli değil. Hatta çok küçük olduğu için onun savaşı bizimkinden kat ve kat büyük. Ne oluyor biliyor musunuz? Varlığından hep haberdar olduğunuz, bildiğiniz, belki başkasının yaşamında kısmen tanık olduğunuz lanet bir şeyin dönüp dolaşıp sizi nasıl bulduğunu anlayamadan kıskıvrak yakalanıveriyorsunuz. Üstelik adil de değil, zira seçtiği kişi en savunmasız ve masumunuz olabiliyor. İşte bu hastalık böyle bir şey. Daha ansızın yaşamınıza girmesinin gerçekliğini idrak edemeden bir maratonun orta yerine atıveriyor kanser denilen hastalık sizi. Kaybedecek vakit yok. Başla diyor ve hızla koşmaya başlıyorsunuz. Hem psikolojinizin hem de bedeninizin var gücüyle koşması gereken bir döngüye giriyorsunuz. Bazen dizlerinizin bağı çözülüp tökezleyerek, bazense umutla. En önemlisi hiç pes etmeden. Uzun bir sürede bitiş çizgisini göremiyorsunuz. Defalarca geçiyorsunuz geçtiğiniz yerden ama hiç durmuyorsunuz. Dursanız ensenizden tutup oyun dışı bırakacak sizi. Biliyorsunuz. Öyle bir şey bu. Çünkü kanser denilen bu hastalık zaman diye bir kelimeyi almış arkasına. Hatta fark edilmek için de bu kelimeyi kullanıyor başrolde. İyileşmek için de. Fark edilmek için de. Evet. İlk savaşınızı aslında bilmeden burada veriyorsunuz. Biz yeğenimde başlayan kanser belirtilerini üstüne titreyip ilgilendiğimizi zannederken sadece baktığımız için fark edemedik. Oysa bakmak değil, görmek gerekiyor yaşamı. Biz kendini akıllı zannedenler göremedi de bizim deli sandığımız Sefa abimiz gördü ama. Evet, hikayenin merak edilen kısmı. O nasıl anladı? Biz o koşuşturmada üstünde duramadık bu konunun fakat sonra anladık ki cevap gayet basit. Doktoru hastalığın ilk belirtilerini anlattığında ortaya çıktı aslında bizim ihmalimiz. Onunsa muazzam dikkati. Her gün parkta saatlerce çocukların oynamasını izleyen sözde delinin biri, çocuğun halsizliğini, oyun oynarken aniden durup oturmalarını fark ediyor. Bizimkilere göre gün içerisinde kreş ve park oynamalarından kaynaklı zannedilen hemen uyumalar hastalığın aslında ilk belirtileri. Tabii ki iştahı zaten normalde de olmadığı için giderek azalan yemek yemelerini de fark etmek mümkün değil o ara. Nedim Bey'in başta sorduğu soru şimdi ufak ufak şekillenmişti zihnimde. İlk defa onu izlemeyi bırakıp salonda ona en yakın pencereye takılmıştı gözüm birkaç saniye. İçimden mırıldanmıştım. Bakıyoruz da görmüyoruz işte. Bakmayın bizim ufaklığında bu arada yaşına. Kerata öyle savaşçı çıktı ki. Emin olun çocuklar sandığınızdan da güçlü. Fakat onlar gücünü sizden alır. Yani hayata onları hazırlayanlardan. İnanın siz güçlü görüntünüzle onları etkilemeyi bırakmadığınızda daha da kolaylaşıyor her şey. Zaten beni de buraya getiren abimle oğlumu gördüğüm böyle bir kare. Yeğenimin yorucu bir kemoterapi seansı sonrasıydı. Telefonla görüşmem bittikten sonra hastanedeki odasından içeri girdiğimde onları uyurken buldum. Abim almış yavrusunu kollarının arasına, sarmış bacaklarıyla onun küçük bedenini, ellerini de yerleştirmiş avuçlarının içine. Korkma ben varım demişçesine. Ata Kartal'ın gerçeğiydi çünkü bu. Kollarında uyuduğu adamdı hem annesi hem babası. O an karar vermiştim okullara gelmeye. 2 yıl geçti bu mücadelenin üzerinden. Ne mutlu ki iyileşti neredeyse. Fakat tahmin edeceğiniz üzere uzun bir süre takip edilecek. Bugün hala aranızdaysa doğru görmeyi bilen biri sayesinde. Sizden ricam doğru izleyin çevrenizi. Bakmayın, görün. Ve lütfen bunu sadece sevdikleriniz için yapmayın. Küçücük bir dikkatinizle bile herhangi birinin yaşamına dokunup umut verebilirsiniz. Birisi için üzülmek geç kalmışlığın belirtisidir. Oysa daha bu aşamaya gelmeden sayenizde sonuçları tam tersi yönde değiştirebilecek hayatlar var. Unutmayın, bazılarının yaşam savaşı baktığınız değil, gördüğünüz detaylarda saklı. Söyleyebileceklerim neredeyse bitti. Tam sözüne devam edecekti ki tutamamıştım kendimi. Cümlenin sonundaki bitti kelimesinin paniğinden sanırım. Nedim Bey, 3. kelimeyi unuttunuz demiştim birden. Kapının dışındaydım hala. Göz göze gelmiştik. Gülümsemişti bana bakarken. Cümlenin geldiği yeri bulmak bir tek ona kolay olmuştu o an. Mikrofonu sol eline alıp yavaşça ayağa kalkmış ve birkaç adım sahnenin önüne doğru yürümüştü. Teşekkür ederim hatırlatmanız için ama hayır. Aslında unutmadım. Deli Sefa'nın ağzından çıkan 3. kelimeyi söylemeyi sona sakladım. Abim ve ben yeğenim iyileşmeye başlayınca, yani yaklaşık 1,5 yıl sonra Deli Sefa'ya teşekkür etmek istedik. Koşturmacada ancak fırsat bulabilmiştik. Malum, bilinen zaaflı düğmeler. Asker olan abim de düğme yerine altından özel bir rozet aldı. Çok da aramadık Sefa abiyi bulmak için. Her zamanki gibi parktaydı. Ben onu ilk kez gördüm. Selam verip yanına oturduk. Oysa sadece gülümsedi. Abim kutunun içinden rozeti çıkarıp gösterdiğinde aniden ayağa kalkıp "Dikkat!" diye bağırdı. Elini alnına götürüp asker selamı vererek. Bu esnada Nedim Bey de tıpkı Deli Sefa gibi aniden ayağa kalkmış, asker selamı veren duruşuyla kıpırdamadan devam etmişti. "Tanıyor musun Sefa abi sen bu rozetteki kişiyi?" dedim. Sesi bir kez daha o sokaklarda yankılanarak dedi ki, susmuştu birkaç saniye. Hala asker selamı verirken herkes Nedim Bey'in söyleyeceği kelimeyi beklemişti. Nihayet o tek kelime salonu inleten gür sesiyle bir çırpıda çıkmıştı ağızdan. Atatürk.